Merhaba, ben Berrak. Özgür, canlı, hevesli, dinç, taze, sevgi ve şefkat dolu bir zihne evet dediğimiz ve böyle bir zihne nasıl kavuşabileceğimizi konuştuğumuz 7 çeşit evet podcast'in bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Dikkatli Yaşama Sanatı isimli bu yeni bölüm, bitki temelli yaratıcı mutfak, bir nevi deli sponsorluğunda gerçekleşti. Topa vuruyorum ve şarkı söylüyorlar. Topa vuruyorlar ve şarkı söylüyorum. Zaman unutuldu, saatler uçup gidiyor. Gelip geçenler beni gösterip gülüyorlar. Niçin bir ahmak gibi davranıyorsun? Başımı sallıyorum ve yanıt vermiyorum. Bir şey derdim ama ne anlamı var? Kalbimde ne olduğunu bilmek ister misiniz? Zamanın başından beri, yalnızca bu an, yalnızca bu an. Ryokan, Zen Budist rahip ve şair böyle diyor. Oyun oynayan çocukları görür görmez koşup aralarına katılmış ve bu davranışı yetişkinler tarafından uygunsuz bulununca neşesinin derin gücünü ve mutlak doğruluğunu ortaya koyuyor. Onunla alay edenlere yanıt vermiyor ama bize bu neşenin kaynağını işaret ediyor. Şimdiki an. Yalnızca bu an. Üstüne hiçbir şey eklemeden ve ben merkezci bütün aktivitelerden, egoya ait bütün hikayelerden tamamen arındırılmış, yalın bir halde yalnızca bu. Şiir bize iki değişik varoluş biçimini dramatik bir şekilde tarif ediyor. Bir tanesi tepkisel, katı, her zaman çocuklarla oynamaktan daha mühim işleri olan, diğeri çocuksu, spontane, ani hoşlukları keşfetmeye açık. Yalnızca bu. Bu gizemli an, derinlerden yükselen ve hakkında önceden hiçbir şey bilmediğimiz an. Eğer zihnimizde bir anı canlanıyorsa, bir şey anımsıyorsak, o da şimdiki anda gerçekleşiyor. Yani geçmişi düşündüğümüzde şimdiki anda düşünüyoruz. Geleceği planlıyorsak şimdiki anda planlıyoruz. Şimdiden başka hiçbir şeye sahip değiliz. Tüm yaşamımız bu anda bir araya geliyor. Doğumumuz ve ölümümüz bu anın içinde gerçekleşiyor. Yıldızların doğumu ve yıldızların ölümü bu anda gerçekleşiyor. Bir zen deyimi şöyle diyor. Başka yerlerde olmak ve başka şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. Şu an için milyonlarca değişik arzunuz olabilir. Ama oralarda değil, buradasınız. O halde bu anın, bu eşsiz ve paha biçilmez anın içinde yer alabilmem, orada saklı olan yaşamla temas edebilmem mümkün mü? Ryokan gibi olabilmem mümkün mü? Bu parçalanmış, çölleşmiş, vahşi ve son derece mutsuz olan dünyada benim neşenin kaynağına dokunmam mümkün mü? Bugüne kadar içime akan zehir yüzünden, kendime olan nefretim yüzünden, kalbimde biriken keder yüzünden, neredeyse felç olduğumda, ıstırap beni rehin aldığında, eğlendirilme ihtiyacı beni rehin aldığında, bütün sorunlarımı çözmek mecburiyeti beni rehin aldığında, hemen şimdi mutlu olma telaşı beni rehin aldığında, ne yapabilirim? Yaşamın gerçekte ne olduğunu ve ne olmadığını bulmak için ne yapabilirim? Benim için farkındalıktan ve uyanıştan başka çare yoktur. En büyük gücüm olan ve en az seviyede kullandığım farkındalığım. Farkındalığım tıpkı hava gibi her yerdedir ama onu unuturum. Balığın suyu unuttuğu gibi unuturum. Ve farkındalık benim tarafımdan anımsanmayı bekler, kullanılmayı bekler. Farkındalığı unutmamak için neye ihtiyacım var? Dikkatli olmaya. Peki dikkatli olmak ne demektir? Dikkatli olmak, dikkatsizliğimin farkına varmak demektir. Neden dikkatsizim? Çünkü düşünce dikkatimi yakalayıp tüketiyor. Bizler her an şu ikisinden birinin pratiğini yapıyoruz. Ya mindfulness yani farkındalık pratiği ya da uyku hali yani dikkatsizlik pratiği. Şimdi durun. Bir objeye bakın ve sadece onunla kalmaya, dikkatinizi başka hiçbir şeye kaptırmamaya çalışın. Durun. Dikkatiniz gitti mi? Gitmediyse bile az bir zaman sonra gidecek. Kötü haber bu. Dikkatimiz son derece hasarlı. Uzun süre hiçbir şey de tutamıyoruz. İyi haber. Bunu fark ederek mindfulness pratiği yaptınız. Durun ve zihninizi izleyin. Dikkatinizi zihnin içeriğine yutturmadan izleyin. Düşüncelerinizden, hayallerinizden ve kabuslarınızdan oluşan trafiği dikkatle izleyin. Çağdaş Zen öğretmeni Charlotte Jacobek şöyle diyor. Zorluklarımızın çoğu düşüncenin ürünüdür. Umutlarımız ve endişelerimiz boş hayallerdir. Bu an dışında hiçbir şey var olmamıştır. İşte bu kadar. İşte bizim olduğumuz her şey bu. Yine de çoğu insan yaşamının yarısını veya daha fazlasını hayal dünyasında, fanteziler içinde geçirir. Başımıza gelenleri düşünürüz, başımıza gelebilecekleri düşünürüz, başımıza gelenler ve gelebilecekler hakkındaki duygularımızı düşünürüz. Olduğumuzdan nasıl da farklı olmamız gerektiğini düşünürüz. Başkalarının olduklarından nasıl da farklı olmaları gerektiğini düşünürüz. Tüm bu uğraşlar beyhudedir. Hepsi düş ürünüdür, hepsi israftır. Yaşamımızın kayıp zamanlarıdır. O halde bizler biricik yaşamımızın hiçbir anını boşa geçirmek istemeyen bizler. Charlotte Jacobek'in bahsettiği bütün bu zihinsel tuzaklara düşmemek için ne yapmalıyız? Şimdiki an dışında her şey rüyadır. Bizler bugünden tatmin olmadığımız için onun ötesinde bir şey ararız. Şimdiden acı duyduğumuz için geçmişi ya da geleceği irdeleriz. Ve bulduğumuz şey hem şimdiki anda tüketilir hem de şimdiki anı tüketir. Bu yüksek maliyete rağmen gerçekten sahip olduğumuz tek anı istila etmesine rağmen daima geleceğin düşlerini kurmaya devam ederiz ya da geçmişin ölü hatıralarından en bereketlisini seçip ona hayat veririz. Şimdiki an dışında her şey rüyadır. Fakat çok az insan içinde bir düşünce karmaşası, kendisiyle çelişen düşünce toplulukları olduğunun farkındadır. Doğal halimiz içsel bir karmaşa, çatışma. Hatta delilik halidir. Zihnimizin neredeyse bütün enerjisi bu çatışma ve içsel sürtüşmede tükenip gider. Bu mühim gerçeği fark etmezsek, bizi esir alan hipnoz halinden kurtulma güdüsü de içimizde doğamaz. Gerçekle yüzleşmenin her zaman yatıştırıcı ve olgunlaştırıcı bir etkisi vardır. Gerçeğe bakabilen içsel olarak büyür. İçsel kargaşamızdan korkmamak, kendi zihnimizin içinde dinlenebilmek, hepimizin doğuştan gelen hakkıdır. Peki nasıl? Şuna dikkatimizi verip odaklanalım. Bizler içsel karmaşanın yaratıcısını değil, karmaşayı çözmeye çalışıyoruz. Karmaşanın yaratıcısı orada dururken karmaşayı çözmek bizi kurtarmaz. Çünkü bir karmaşa çözülse onun yerini hemen yeni, taze ve belki de daha karmaşık bir karmaşa alır. Karmaşayı yaratan mekanizmayı görmezsek asla kurtulamayız. Öyleyse dikkatli bakmaya devam edelim ve karmaşanın yaratıcısını inceleyelim. Şimdiki an dışında her şey rüyadır. Fakat bizim zihnimizde bu gerçeğin farkına varabilecek dinginlik yoktur. Zihnimizde dinginliğin doğabilmesi için elverişli bir ortam yoktur. Çünkü zihnimizde boşluk yoktur. Herkes zihnini bir şeylerle doldurur, ıvır zıvırla doldurur, abur cuburla doldurur ve bu nedenle zihin asla özgür olamaz. Doldurulmuş zihin her zaman sığ olmak zorundadır, yüzeysel olmak zorundadır. Çünkü onda yeni ve taze bir şey için, özgün ve orijinal bir şey için, yaratıcılık için, keşif için yer yoktur. Bu doluluk kendi fakirliğini besler. Bu fakirliği, bu boşluğu ne denli doldurursanız zihin o denli kendine doğru kapanır, o denli cansız ve o denli işe yaramaz bir hale gelir. Kırık bir kap doldurulabilir mi? Tıpkı sağlıksız besleniyorsanız sağlıklı olamayacağınız gibi zihninizi boş ve anlamsız şeylerle doldurursanız zeka uyanamaz. Bu gerçeği dikkatle izleme sürecinde keskin zeka uyanır. Anlayış uyanır ve anlayış kendi kendinin ödülüdür. Küçük olanla ilgilenirsek, bütünün algısını kaybetme eğilimimiz olur. Dar, sıkışık ve kalabalık bir zihin, kendi koşullanmışlığını fark edemez. Küçük bir zihin, kendi küçüklüğünü fark edemez. Çünkü sürekli saçma şeylerle uğraşmak için gerekçe üretir. Fakat gözlemledikçe ve derinlemesine farkında oldukça zihnimizin işleyiş biçimlerini keşfetmeye başlarız. Bu dikkatli gözlem esnasında gözetilmesi gereken en önemli koşul ön yargısız olmaktır. Zihnimizin içinde gördüğümüz hiçbir şeyi kınamadan veya alkışlamadan sadece yüksek dikkatle izleriz. Anlayış yalnızca seçimsiz farkındalıkla beslenir. Bizi esir eden zihinsel alışkanlıklar dışlamayla veya reddederek değil, anlayışla çekiciliklerini kaybederler. Farkındalık uyanmış ilgiyle ortaya çıkar. Böylece karmaşayı yaratan mekanizmaya düzen getirilir. Mektuplarla dolup taşan bir çekmecemiz olsa ona nasıl düzen getiririz? Her bir mektubu okuyarak ve her birine olan tepkimizi keşfederek düzen getiririz. Mektupları ya yırtar atar ya da saklarız. Böylelikle bütün mektupların üzerinden geçer, bazılarını tutar, bazılarını yok ederiz. Bir süre sonra tuttuğumuz mektupları yine inceleriz ve onlardan bazılarını yine yok ederiz. Böylece çekmeceye boşluk gelir, düzen gelir ve bir çekmece boş olduğu için kullanışlıdır. Benzer bir şekilde zihin, kalabalık ve düzensiz olmadığında kullanışlıdır. Bir zihin, içinde boşluk olduğunda kullanışlıdır. Uyanık ve dikkatli olmadığımızda zihnimiz aşırı kalabalıktır. İçinde hiç boşluk yoktur. Herhangi bir bölümünde dinginlik yoktur. Zihin derin ve engin dinginliğin boşlukları olduğunda kullanışlı hale gelir. Düzen boşluk getirir ve zihnin içindeki her çatışmanın gerçek değerlendirmesi yapılmadan düzene sahip olamayız. Eğer gerçek ve objektif bir değerlendirme yapmadıysak çatışma yeniden doğar. Tıpkı bir mektubu yazıp gönderdiğimizde zihnimizin artık onun üzerinde durmadığı gibi, aynı şekilde bir çatışmanın gerçek değerlendirmesini yaptığımızda o çatışma artık geri gelmeyecektir. Tıpkı bir mektubu bitirmediğimizde zihnimizin ona yeniden döneceği gibi, aynı şekilde bitirilmemiş bir düşünce tekrar geri gelecektir. Bu bitirilmemiş düşünceler, bu tekrarlayan anılar zihni karartarak ve kalabalık yaratarak zihnin içini darmadağın ederler. Onları zorla zihinden çıkarmaya çalışmayız. Fakat her tekrarda uyanırız. Her tekrarda farkında oluruz. Onları görür ve onları anlarız. Onlarla özdeşleşirsek veya onları yargılarsak, onları anlamamıza imkan yoktur. Seçimsiz farkında olursak ve farkındalık gitgide daha derinleşirse, zihnimiz sakinleşir ve yaratıcı boşluk ortaya çıkar. Önyargısız ve sevecen bir farkındalıkla zihni düzen, sükunet ve dinginlik getirebiliriz. Zeka, şimdiki anda yüksek dikkatle mevcut olma kapasitesidir. Ne kadar çok geçmişte veya gelecekte olursak, zeka o kadar düşüktür. Zeka şimdi, burada, bu anda olabilme kapasitesidir. Psikolojik birikimimizin, kişisel tarihçemizin etkisi altında olmadan, gerçekten uyanık bir halde, şimdiki ana yerleştiğimizde ıstırabımız azalır. Sizce olimpiyatlarda bronz madalyayı alan mı yoksa gümüş madalyayı alan mı daha mutlu olur? Çoğu zaman bronz madalyayı alan neredeyse hiçbir derece alamıyordum diye düşünüp sevinirken, gümüş madalyayı alan neredeyse birinci oluyordum, kıl payıyla kaçırdım diyerek üzülür. Hayali dünyalar bizler için gerçek dünya kadar önemlidir. Hayal kurma yetisi bize öğrenme ve geleceği değiştirme olanağı sağlar ama maliyeti yüksektir. Geleceği şekillendirme becerisi yanında farklı geçmişler hayal edebilme gücünü getirir. Geçmişe ve geleceğe dair hayaller, geçmişte veya gelecekte değil, şimdiki anda kurulur ve şimdiki anı istila ederler. Bugünü sık sık geçmişle kıyaslıyor musunuz? Gelecekte her şey çok daha iyi olacak diye düşünerek şimdiyi bekleme odasına aldınız mı? Gelecek ve geçmiş şimdiki andan daha mı çekici? Gelecek için şimdiyi feda ediyor musunuz? Kısacık ve çok değerli hayatımız bir gün mutlu sona ulaşacağız diye bekleyerek geçiyor. Bugüne kadar yaşadığımız her şey kostümlü provaydı diye düşünüyoruz. Bir gün prova bitecek, bir gün perde açılacak ve büyük gösterimiz başlayacak. Büyük performansımızı göstereceğiz. Hayatımız nihayet başlayacak. O büyük güne kadar yaşamıyor, yaşamaya hazırlanıyoruz. O gün gerçekten gelecek mi? Ya o büyük gün gelmeden önce ölürsek? Fiziksel dünyada, psikolojik dünyada da karşılığı olan bir kanun vardır. Aynı anda, aynı yerde iki şey birden olamaz. Bilinç, tek bir koku, tek bir imaj, tek bir fikir, tek bir sesle meşgul olabilir. Eğer olmasını istediğimiz şeyin imajını zihnimizde tutuyorsak, gerçekte olan şeyle temas edemeyiz çünkü dikkat, hayali olan tarafından esir alınmıştır. Eğer olmak istediğimiz kişinin imajını zihnimizde tutarsak, olduğumuz kişiyle temas edemeyiz çünkü dikkat, hayali olan tarafından esir alınmıştır. Zihin, iç tesirlerin etkisiyle, hayal ürünü şeylerin etkisiyle kaybolur. Zihin, dış tesirlerin etkisiyle, cazip bulduğu her şeyin etkisiyle kaybolur. Algılanabilir her şey zihnin ilgisini çeker ve zihnin algılarken başlıca kriteri elbette duyuların ona gösterdikleridir. Dışarıda duyu organlarımızın bize çizdiği dünya resmine yöneliriz ve para, giysiler, statü, şöhret kazanarak o dünyanın içine girmeye çalışırız. Bu doğaldır çünkü duyular dünyası gerçek ve açıktır. Onun diliyle ve ona yönelik düşünürüz. Sorunlarımızın çözümü onun içindeymiş gibi görünür. Bir şeyler elde etmek, güç kazanmak, saygı görmek. Her tür zevk arayışı hayatımızın en büyük parçasıdır ve dış dünya giderek daha çok çeşitli şekillerde aklımızı çelip iştahımızı kabartır. Zevk nedir? Bir kadına, bir adama, yeni model bir arabaya sahip olmak, hoş bir eve, güzel mobilyalara sahip olmak, bir telefona, bir mücevhere sahip olmak. Bütün bu maddi arzu nesnelerini kovalamak ve onlarla özdeşleşmek bize geçici bir tatmin sağlar. Ama zevk korkuyla beraber yürür, ıstırapla beraber yürür. Madalyonun diğer yüzüdür bu. Ama hiçbirimiz bu yüze bakmak istemeyiz. Kıt kanaat geçinen yoksul biri de ıstırap çeker, her şeye sahip olan da ıstırap çeker. Eğer düşlerimizin hepsi gerçek olursa, sonra ne olur? Zihin başka bir memnuniyet arar ve memnuniyetin, ihtirasın hiçbir sonu yoktur. Arzu kovalamak her şekilde bize ıstırap getirir. Arzuları tatmin etmenin ıstırabı ve arzuları tatmin edememenin ıstırabı, başarılı olmanın verdiği ıstırap, çünkü her zaman başarının sürdürülmesi gerekir veya başarılacak daha fazlası vardır veya birisi bizden daha başarılıdır. Arzuladığımız şeyleri elde edemediğimiz zaman, duyu tatminimiz karşılanmamış olduğu için acı çektiğimize inanırız ve aslında arzunun kendisinin acı olduğunu göremeyiz. Zihin sakinleşince bana ıstırap veren şeyin arzunun kendisi olduğunu görürüm. Bunu fark etmek son derece güçtür çünkü her an bir şey arzularız. Zihnin zevk arayışına ne kadar boyun eğersek zihin o kadar ister. İhtiras büyür ve beraberinde sefalet getirir. Zevk alışkanlıkları fiziksel organizmamızın duyarlılığını, hassasiyetini yok eder. Ödediğimiz bedeli hiç dikkate almadan durmaksızın arzu peşinde koşmak zekayı köreltir. Yüzeysel ve sığ bir hale geliriz. Yalnızca henüz sahip olmadığımızı değerli bulma hastalığına tutuluruz. Arzuları kovalama çarkına kapılmışken sadece kendimizle ilgileniriz. Benle, benim arzumla, benim derdimle, benim olanla ve benim olmayanla. Benlik, zevk ve ıstırap, sevinç ve keder, sevgi ve nefret, zalimlik ve nezaket içinde dolaşıp duran bir döngüdür. Düşünce, arzunun ve benliğin iradesi tarafından sahiplenilir. Eğer bir uyanış başlatılıp sürdürülmezse, düşünce, rahatlatıcı inançlar, kişisel hayaller ve ümitler arasında sıkışıp kalır. Benim malım, benim çocuğum, benim gücüm, benim başarım, benim deneyimim, benim ölümsüzlüğüm. Geçmiş, şimdiyle birleşerek, şimdiyi rehin alarak, ben algısını, bireysellik algısını, yanıltıcı benliği yaratır. Bu bireyselliğin bir devinimi vardır. Yanılgı yanılgıyla beslenir, dikkatsizlikle, şimdiden kopuk oluşla beslenir ve ben neysem o olarak kalırım. Küçük, kişisel bir ihtiras merkezi. Kendi acılarım, kendi yetersizliğim, kendi yalnızlığım beni tüketmiş durumdayken, dünyanınkilere, başkalarınınkine kayıtsız kalırım. Arzulayan benliğin getirdiği ıstırabın yanı sıra, bir de katmerli ıstıraplar çekeriz çünkü sadece kişisel ıstırabımız yoktur. İnsanlığın ıstırabı vardır. İnsanlığın büyük ıstıraplarından biri olan savaş vardır mesela. Istırap hayatın bir gerçeğidir. Zayıf olduğumuzu göstermez ve utanılacak bir şey değildir. Istırabımızı bir süreliğine unutabiliriz, üstünü örtebiliriz, reddedebiliriz ama örtünün altında hala oradadır. Şimdiki ana uyanık olduğumuzda duyularımız denetim altına girer. Dış dünyada ve içimizdeki dünyada hemen kaybolup gitmeden duraklar, farkındalığa tutunarak bir soruşturmaya başlarız. Dikkatimizi küçük ve önemsiz olandan kurtarıp, büyük ve anlamlı olana çevirmek için bir fırsat aralığı yakalarız. İçsel karmaşamızda veya dışarıdaki parlak nesnelerin cazibesinde tekrar kaybolmadan evvel dikkatimizi doğru yöne çeviririz. Farkındalığın ısrarlı araştırmacılığı, varoluşun doğasına dair en önemli olan soruları sormamızı sağlar. Ben kimim? Neden doğdum? Varlığımın anlamı nedir? Hayatımın anlamı nedir? Ölünce ne olacağım? Bu büyük ve önemli sorunlar, daha önemsiz olan tüm sorunları derhal hükümsüz kılar. Farkındalık, yanıtı kovalamadan bu soruşturma tecrübesiyle kalabilmemizi sağlar. Bilinmeyenle kalabilmek, bu büyük soruları yok saymaktan çok çok farklıdır. Zamanla yaşamak tecrübesinin egodan daha büyük olduğunu ve hayatı kontrol etmenin mümkün olmadığını, yaşamın amacının egomuza hizmet etmek olmadığını idrak ederiz. Şimdiki anda kalarak ıstırabın nedenini nazikçe ve sabırla araştırmaya devam ederiz. Zihnimiz bozulmadan ve asabi, çelişkili, saldırgan, şiddet yüklü davranışlara başvurmadan ıstırabın kaynağını görebilmeye ve onunla birlikte yaşayabilmeye başlarız. Kendimizi görebilmeye ve kendimizi anlayabilmeye başlarız. İnsanın kendini anlamasıyla ıstırap azalır ve bilgelik uyanır. Yavaş yavaş gerçekleşen bu uyanış, özgürlüğe giden kapıyı aralar. Bu uyanıştan, bu farkındalıktan şefkat doğar, cömertlik doğar, sevgi doğar. Dikkatli yaşamaktan doğru eylem doğar. Ve doğru eylem kalbe güven vererek zihni korkudan kurtarır. Dikkatli yaşamaktan doğru düşünme doğar. Doğru düşünce değil, doğru düşünme doğar. Düşünceyi anlamadan zihin özgür olamaz. Düşüncenin geçmişin yükünden özgürleşmesiyle, arzulardan özgürleşmesiyle, kötü niyetten özgürleşmesiyle farklı bir zeka doğar, doğru düşünme doğar. Doğru düşünme bize benliğin ben ve benim çatışmasını sonsuza dek sürdürdüğünü açıkça gösterir. Doğru düşünme, düşünceyi arzulamanın yarattığı ben ve benim olan fikrinden kurtarır. Bütün bu kurtuluş şefkat adına yapılır. Şefkatten doğar ve şefkati doğurur. Bu anlayış iç sesimize de şefkat duymamızı sağlar. İç sesimin dediklerine kendimi hemen kaptırmak, onun tesirine hemen girmek veya ona derhal itaat etmek yerine onu tarafsızca dinleyebilmeye, anlayabilmeye başlarım. İç sesim şu an bana ne diyor ve bunu neden diyor, anlayabilmeye başlarım. Zihnim kendini kıyasıya eleştiriyorsa bırakırım eleştirsin. Kendini eleştirmeyi eleştirmeye gerek yoktur. Doğru düşünme, egonun elinden kaçışı getirir. Ben devam edecek miyim? Bu ısrarı bitirir. Bu da bize şöyle sorar. Hangisi gerçek benliğin? Dünkü benliğin mi? Bugünkü mü? Yoksa yarınki mi? Saklanması için haykırdığın. Ego, küçücük, kolayca kırılıp dağılabilen bir kaptır. Gerçeği içine alamaz. Gerçek onu yutar, bırakın yutsun. Ego sönüp gittiğinde sevinç ve sevgi güneş gibi doğar. Ölüm sizi almaya geldiğinde umarım canlı bulur. Bir Afrika atasözü böyle der. Ölüm gelmeden evvel ölü gibi yaşamamak için, çarpan bir kalple, atan bir nabızla, gören bir gözle, duyan bir kulakla yaşamak için, uyanmak için çalışmaya, kendimizi yakından incelemekle başlarız. Dikkatli yaşama sanatını icra etmeye, kendimizi gerçekten görmeye çalışarak başlarız. Hepimiz diğer bir insanın bedenini doğrudan görebiliriz. Dudakların hareket ettiğini, gözlerin açılıp kapandığını, ağız çizgilerinin ve yüzünün değiştiğini ve bedenin kendini bir bütün olarak eylem içinde ifade ettiğini görürüz. Kişinin kendisi ise görünmezdir. Bizler bir kişinin dışını, o kişinin kendini görebileceğinden daha kapsamlı bir şekilde görürüz. O kendini eylem halindeyken görmez ve bir aynaya bakacak olursa psikolojik açıdan değişir ve kendini icat etmeye başlar. Diğerlerine çok açık seçik ve elle tutulur görünür. Görmek ve dokunmak için çok belirgindir ancak kendine bu kadar net değildir. Bizler de ona açık ve aşikarızdır. Çok gerçek ve sağlam bir varlığımız varmış gibi görünmektedir ama kendimize bu gerçek ve sağlam varoluşa sahipmişiz gibi görünmeyiz. Birbirimizle iletişim yollarımızı bir düşünelim. Bunlar kaslarla sınırlıdır. Genellikle de en küçükleriyle. Gerek konuşma, gerekse el kol hareketleri olarak kaslar vasıtasıyla işaretleşiriz. Diğer kişiye ulaşmak için her düşünce, her his, her duygu kas hareketleriyle gönderilir ve bu yolla görülebilir, duyulabilir ve dokunulabilir hale dönüştürülür. İletişimimiz kötüdür. Kısmen çok basit gözlemler dışında bunu nasıl yaptığımıza asla dikkat etmediğimiz için, kısmen de sinyallerimizin yanlış anlaşılması tehlikesi olmadan iletişim kurmanın çok zor bir şey olmasından dolayı. Sonuçta önemli olan her şey neredeyse ifade edilemez halde kalır. Fakat genelde hem biz bu kadar kötü iletişim kurduğumuz için hem de diğer insanlar sinyallerimizi kendi bildikleri gibi anladıklarından, kendi duygu ve düşüncelerini onlara eklediklerinden dolayı bitmez tükenmez yanlış anlaşılmalar ve ıstıraplar ortaya çıkar. Bütün düşüncelerimiz, bütün duygularımız, bütün duyarlılıklarımız, hayallerimiz, rüyalarımız, fantazilerimiz görünmezdir. Entrikalarımız, planlarımız, sırlarımız, hırslarımız, ümitlerimiz, korkularımız, şüphelerimiz, endişelerimiz, hayretlerimiz, arzularımız, heveslerimiz, hoşlanmalarımız, hoşlanmamalarımız. Bütün bunlar görünmezdir. Bunlar varlıklarını ele verebilirler veya ele vermeyebilirler. Bütün bu içsel durumlar, düşünceler, kendileri görünmezlerdir. Ve başkalarında onlardan görebildiklerimiz sadece kas hareketleri yoluyla ifade edilenlerdir. Hiç kimse düşünceyi görmez. Hiç kimse ne düşünüyor olduğumuzu bilemez. Diğer insanları tanıdığımızı zannederiz ve birbirimize dair edindiğimiz bu imajlar, imgeler birbirini seven ve birbirinden nefret eden kurmaca insanlar dünyasını oluşturur. Görünmez olduğumuzu kavrayamayız. Görünmez insanların dünyasında yaşadığımızın farkında değiliz. Hayatın diğer her türlü tanımından önce görünürle görünmez arasında bir drama olduğunu anlayamayız. Bu bilgilerin ışığında anlıyorum ki benim için herhangi birini tanıyorum demek imkansızdır. Ve aynı şekilde başka birinin de beni tanıdığını söylemesi imkansızdır. Çünkü içime bakamazlar ve ne olduğumu bilemezler. Ve başkaları benim görünebilir tarafıma, görünen bütün yaşamıma doğrudan erişebilir ama ben kendi görünmezliğime doğrudan erişime sahip olan tek kişiyim. Diğer herkes beni görebilir, duyabilir. Bütün dünya beni görebilir, duyabilir. Ama yalnızca ben kendimi bilebilirim. Bir fikrin tanımı onun doğrudan idrak edilmesinden oldukça farklıdır. Biri zaman alır, diğeri anidir. Görünmez olduğumuz fikrinin tanımı onun idrakinden çok farklıdır. Farkındalık, flaş patlaması gibi doğrudan bir bilgi atağı, bir içsel kavrayış olarak gelir. Bu doğrudan kavrayış, hayatımız üzerinde kimyasal bir bileşim gibi doğrudan etki eder. Ve bu etkileşimin yarattığı şok, bazen o kadar sarsıcı ve derin olur ki, insanın kavrayışını yalnızca o an için değil, kalıcı olarak değiştirebilir. İşte bu gerçek bir dönüşümdür. Kendini bilebilmek ancak uyanık bir zihin ve yüksek farkındalıkla olur. Dikkatli yaşama sanatını icra ederek olur. Dikkatli yaşama sanatı, zihinsel vitesimizi kişilik, ego vitesinden boşa atmamızı sağlar ve bu beceri gerçek bir dönüşüm başlatır. Tepkisel benliği devre dışı bırakmak gerçek bir dönüşüm başlatır. Bir düşünce varken hemen o düşünce haline gelmekten kurtuluruz. Bir duygu varken hemen o duygu haline gelmekten kurtuluruz. Bütün kişiliğimizin derhal zihnimizin içeriğiyle özdeşleşmesi alışkanlığından kurtuluruz. Bizzat zihnin içeriği haline gelmekten kurtuluruz. Kendi filmimizi, kendi kişisel öykümüzü oluşturup her an onu yaşatmaktan ve gördüğümüz her şeye, herkese ve her yere onu yansıtmaktan kurtuluruz. Dikkatli yaşama sanatı uyanışı getirir. Uyandığım zaman gördüğüm şeyi görürüm. Uykudayken gördüğüm her şey kendimdir. Kafamın içinde küçük biri vardır ve dünya onun etrafında döner. Uyandığım zaman yalnızca ve daima kendisiyle meşgul ve bencil bir insan olmaktan kurtulurum. Etrafıma bir direnç duvarı örüp her yeni fikre, her eleştiriye direnmekten kurtulurum ve kendimle doğrudan doğruya yüzleşebilmeye hazır hale gelirim. Kendimi gerçekten olduğum gibi görebilmeye hazır hale gelirim. Gerçeği görebilmem, gördüğüm gerçekle ne yapacağımdan çok daha önemlidir. Kendimi tam olduğum gibi açıkça görebildiğimde bu netlikten doğru eylem doğar ve yüzeysel düzenlemeler değil, köklü bir içsel değişim gerçekleşebilir. Dünyayı tam olduğu gibi görebildiğimde, doğayla temasımı yitirdiğimi, böylece doğanın bir parçası olan kendimle de teması yitirdiğimi görebilirim. Bizler, ağaçları, kuşları, suları, gökyüzünü ve dağları gerçekten seviyor muyuz? Dağların yüceliğini ve muazzam ıssızlığını gerçekten görebiliyor muyuz? Eğer bütün bunları gerçekten görebilseydik, doğaya baktığımızda doğa bütün ihtişamıyla bize faniliğimizi ve üzüntülerimizi, tasalarımızı, ıstırabımızı, çilemizi unutturur. Bizi kendine çekerdi. O anda sessiz kalıp yeryüzünü nasıl mahvettiğimizi, kendimize ve birbirimize nasıl zarar verdiğimizi bütün çıplaklığıyla görebilirdik. Bütün bunlar bizim hayatımızı heba ediyor. İnsan da bir ağaç, bir kuş, bir böcek kadar doğaya ait ve doğaya muhtaçtır. Bunları kavradığımız zaman, teoride değil, gerçekten kavradığımız zaman doğru yaşamaya başlarız. Değersiz ve saçma olan da kendimizi kaybetmemeyi, önemsiz olana önem vermemeyi nihayet öğrenmeye başlarız. Dikkatli yaşamaya başlarız, uyanmaya başlarız. Uyanık bir zihinde farkındalığın zekası doğar, şefkat doğar, bilgelik doğar. Uyanık bir zihin kendini ve dünyayı iyileştirir. Bizler dikkatli yaşama sanatının değerini anlamalı, fakat anlamakla yetinmemeliyiz. Hayatımızda bu sanatı daima icra etmek için üstün bir çaba göstermeliyiz. Çünkü bir zen deyiminin dediği gibi bilmek ama yapmamak bilmemektir. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yedi Çeşit Evet Podcast'in bu bölümü Bitki Temelli Yaratıcı Mutfak Bir Nevi Deli sponsorluğunda gerçekleşti. Bir Nevi Deli'nin vegan mutfağını merak ediyorsanız Etiler'deki lokasyonunda gidip yemek yiyebilirsiniz veya evinize paket isteyebilirsiniz. Ürünleri görmek için Bir Nevi Deli'nin Instagram hesabına girip bakabilirsiniz, bir göz atabilirsiniz. Veya binevideli.com adresine girip daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 7 Çeşit Evet podcast'ı severek takip ediyorsanız ve destek olmak isterseniz patreon.com adresine giderek 7 Çeşit Evet yazıp bu podcast'in sayfasına ulaşabilirsiniz. Orada yer alan çeşitli üyelik seviyelerinden birini seçip bazı ayrıcalıklara kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi için patreon.com'a girip 7 Çeşit Evet yazın. Şimdi sizleri dünyanın en güzel evetlerinden biriyle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.
Evet.